Ayrım 9.
Düzenledikleri savaşlarda ya da bir düşmanlığı savmak yahut düşmandan öc almak, haksızlık edenleri cezalandırmak, yola getirmek, heder olan bir Müslüman kanının öcünü almak yahut İslam'a çağrı özgürlüğünü garanti altına almak yahut anlaşmayı bozanlara, düşmana yardım edenlere ders vermek amacıyla yapılmıştır. Bunların hepsi Kur'an'ın çizdiği genel prensip sınırları içindedir. Peygamberin kitap ehliyle olan savaşları da Kur'an'ın bu prensibi içinde kalmıştır. Medine ve Hayber'deki Yahudi kabilelerini kuşatması, onların Müslümanlara karşı entrika ve tuzakları sonucu olmuştur. Mute ve Tebük seferleri, Şam yolu üzerinde bulunan Hristiyan kabilelerin, peygamberin elçilerine ve yoldan geçen Müslüman kafilelerine saldırmalarına cevap olarak düzenlenmiştir. Tevbe suresinin, kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve elçisinin haram kıldığını haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle boyun eğerek elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın mealindeki 29. ayeti buna işaret etmiş ve savaşmayı yalnız hak dine bağlı kalmayan Allah ve elçisinin haram kıldıklarını haram kılmayan kitap ehliyle sınırlamıştır. Yalnız ölelerine karşı savaşılmasını emretmiştir. Yalnız şunu da vurgulamak gerekir ki Kur'an, hak diniyle yalnız Hazreti Muhammed'e gelen dini değil, bütün peygamberlerle gönderilen dini kastetmektedir ki zaten ilahi dinlerin esası birdir. Zina, edepsizlik, kumar, içki, domuz eti, riba gibi temel yasaklar İslam'dan önceki kitaplarda da vardır. Allah'a ibadet, ebeveyne iyilik, büyüklere saygı, fukaraya yardım, başkalarına iyilik gibi güzel emirler o kitaplarda da mevcuttur. O halde o eski ilahi dinlerin özüne bağlı kalanlar Hazreti Muhammed'in getirdiklerini de kabul etmiş demektir. Çünkü Hazreti Muhammed'in getirdikleri de zaten bunlardır. Artık onlarla savaşılmaz. Ama o dinlerin ruhundan ayrılmış, ahirete inanmayan, dünya perest insanlarla Müslümanlara saldırdıkları veya İslam için bir tehlike oluşturdukları takdirde savaşılır. İşte Hazreti Ebubekir zamanında ve ondan sonra yapılan savaşların hepsi de böyle bir düşmanlığa karşı yapılmıştır. Hazreti Ebubekir ve ondan sonraki halifelerin gönderdikleri ordulara, yalnız kendileriyle savaşanlara karşı savaşmaları, barış isteyenlerle barış yapmaları, kendilerine saldırmayan tarafsız insanlara dokunmamaları, sabi, çocuk, ihtiyar, kadın, kiliselerde ibadete çekilmiş din adamı öldürmemeleri, hainlik ve zulmetmemeleri hakkındaki tavsiyeleri meşhurdur. Dipnot, bakınız İbn Sa'd Tabakat 3 Taksim 132, Taberi, Tarihul Umemi vel Maluk 3 Taksim 226-227. Hazreti Peygamber bir sefere göndereceği ordunun kumandanına şu emri verdi. Müşrik olan düşmanınla karşılaşırsan onlara 3 şeyi öner. Hangisini kabul etseler onlardan elini çek, onlara dokunma. Onları İslam'a çağır. Kabul ederlerse sen de onları kabul et ve onlardan el çek. Sonra onlara yurtlarını bırakıp hicret etmelerini, bunu yaptıkları takdirde muhacirlerin leh ve aleyhine olan bütün hükümlerin kendileri içinde geçerli olacağını söyle. Eğer kabul etmez de kendi topraklarında kalmak isterlerse onlara Müslüman bedevilerine uygulanan hükmün kendileri içinde uygulanacağını söyle. Müminlere uygulanan hükümler onlara da uygulanır. Ancak Müslümanlarla birlikte çarpışmadıkları takdirde kendilerine fey veya ganimet malından pay verilmeyeceğini söyle. Şayet Müslüman olmayı kabul etmezlerse onları cizye vermeye çağır. Kabul ederlerse sen de kabul et, onlardan el çek. Cizye vermeyi de reddederlerse Allah'ın yardımına sığınarak onlarla savaş. Bir kaleyi kuşattığın zaman onlar sana Allah'ın hükmüne razı olmayı önerirlerse bunu kabul etme. Çünkü Allah'ın onlar hakkında ne hüküm vereceğini bilemezsiniz. Siz onları kendi hükmünüze razı ediniz. Sonra uygun göreceğiniz biçimde onlara hüküm veriniz. Ebu Davud Cihad Bafidua'yı Müşrikin. Bir hadiste de peygamberin şu buyruğu yer almaktadır. Allah'ın adıyla ve Allah yolunda savaşınız. Allah'a nankörlük edenlerle savaşınız. Savaşınız ama haksızlık etmeyiniz, aldatmayınız, organ kesmeyiniz, çocuk öldürmeyiniz. Başka bir rivayet, Allah'ın adıyla ve Allah'ın elçisinin dini üzere savaşınız. İhtiyar, sabi, kadın öldürmeyiniz. Ganimet malı aşırmayınız. Ganimetleri bir araya toplayınız, uzlaşınız, güzel davranınız. Allah güzel davrananları sever. Ebu Davud aynı kitap ve bab. Cizye canlarını koruma karşılığında zimmet ehlinden alınan bir vergidir. Cizye alınanlar savaşa katılmazlar. Eğer zimmiler Müslümanlarla beraber savaşa katılmaya razı olurlarsa onlardan cizye alınmaz. Şimdi bu hususu belgeleyelim. Halid İbn Velid Fırat'a geldiği zaman Saluba İbn Nastuna'ya ve kavmine şu anlaşmayı yazmıştır. Halid İbn Velid'den Saluba İbn Nastuna'ya ve kavmine: ben sizinle cizye alıp sizi korumak üzere ahdettim. Zengin olan gücü ölçüsünde, eli darda olan da gücü ölçüsünde her yıl cizye verecektir. Sen kavminin başkanısın. Kavmin senden memnundur. Ben ve yanımdaki Müslümanlar bu şartları kabul ettik. Kavmin de kabul etti. Sen bizim zimmetimizde ve himayemiz altındasın. Biz sizi korudukça bize cizye verirsiniz. Sizi korumazsak cizye vermezsiniz. İş bu muahede hicretin 12. yılında Safer ayında yazılmıştır. Dipnot: Taberi, Tarihul Umemi vel Maluk, 3 Taksim 367-368. Halit, Zimmi Irak naiplerine de şunları yazmıştır. Halit ve Müslümanlar şöyle olanlardan bu şekilde cizye alınmasına karar vermişlerdir. Halit'in bu barış şartlarını ve anlaşmış bulunduğumuz cizyeyi değiştirene itiraz hakkınız vardır. Sizin güvenceniz güvence, sulhunuz sulhtür. Biz size verdiğimiz sözde dururuz. Dipnot aynı eser 4 Taksim 18. Irak zimmileri Müslüman kumandanlara şöyle yazmışlardır. Biz gerek Müslümanların gerek başkalarının saldırısından bizi korumaları için salih kul olan Halid'e cizye verdik. Dipnot aynı eser 4 Taksim 18. Hazreti Ömer'in kumandanlarından Süveyd İbn Mukarrin Ruzban'a Dihistan halkına şunu yazmıştır. Bu Süveyd İbn Mukarrin'in Ruzban Sur İbn Ruzban'a, Dihistan halkına ve Cürcan'ın diğer halkına verdiği sözdür. Zimmet hakkı sizin, koruma görevi bizimdir. Korumamıza karşılık sizden her ergin kişi her yıl bize gücü ölçüsünde bir cizye verecektir. Ama içinizden savaşta kendisinden yararlandığımız kimse olursa onun bize yardımı cizye yerine geçer. Canları, malları, dinleri güvence altındadır. Bunların hiçbiri değiştirilmez. Vergilerini verdikleri, yolcuya yol gösterdikleri, öğüt verdikleri, Müslümanları konukladıkları, herhangi bir saldırı ve hıyanette bulunmadıkları sürece bu konuda yapılan anlaşmada hiçbir değişiklik yapılmaz. Dipnot: Taberi, Tarihul Umeymin vel Maluk, 4 Taksim 153. Hazreti Ömer'in valilerinden Utbe İbn Ferkat de şunu yazmıştır. Emirul Müminin Ömer İbn el-Hattab'ın Amile Utbe İbn Ferkat, Azerbaycan halkına, ovasına, dağına, yaylasına ve bütün dinlerinin mensuplarına verdiği güvencedir. Canları, malları, dinleri ve şeriatleri, hukukları, güçleri ölçüsünde verecekleri cizye karşılığında güvencedir. Çocuğa, kadına, yoksul yatalağa, kendini ibadete vermiş fakir zahide ve bunların yanında bulunan aile efradına cizye yoktur. Zimmet halkı Müslüman askerlerden biri geldiği zaman onu bir gündüz ve gece konuk edecek ve ona gideceği yerin yolunu göstereceklerdir. Bu zimmet halkından herhangi birisi savaşa götürülürse o yıl o kimseden cizye alınmaz. Savaşa götürülmeyip yerinde kalan diğerleri gibi cizye verir. Dipnot: Taberi, Tarihul Umeymil vel Muluk, 455. Hazreti Ömer'in valilerinden Süraka da Azerbaycan halkına verdiği güvencede şunları yazmıştır. Bu Emirül Müminin Ömer İbn el-Hattab'ın valisi Süraka İbn Amr'ın Şehrbaraz'a Ermenistan halkına verdiği güvencedir. Onlara can, mal ve din özgürlüğü güvencesi vermiştir. Kendilerine zarar verilmeyecek, baskı yapılmayacaktır. Herhangi bir hücum veya savaş anında valinin gördüğü lüzum üzerine savaşa yardım eden olursa o kimseden cizye kaldırılır. Fakat halktan savaşa katılmayıp evinde kalmak isteyen olursa o da Azerbaycan'ın diğer halkı gibi cizye verir. Savaşa katılırlarsa onlardan cizye kaldırılır. Şahit: Abdurrahman İbn Rebiya, Süleyman İbn Rebiya ve Bukayr İbn Abdillah. Katip ve Şahit Mardi İbn Mukarrin. Dipnot: Taberi Tarihul Umemil vel Muluk 4/157, Tefsirul Menar 10/294-297. Görülüyor ki zimmet halkından alınan cizye bir zulüm vergisi değil, onlara can, mal ve din güvenliği sağlama karşılığında alınan adil ve cüz'i bir vergidir. Şayet onlar öteki Müslüman savaşçıları gibi savaşa katılıp ülke savunmasına yardım ederlerse onlardan bu vergi de alınmaz. Dursun 1. kitabının 59. sayfasında şöyle diyor: Bütün bu tarihsel olaylar bir yana, dinsel eğitim ulaşabildiği insanlara bir şiddet kültürü vermişti. Korkutmalar, cehennem azapları, yanmalar, ateşlere atılmalar. İnsanımız yüzyıllar boyu günlük hayatında hacıdan, hocadan, dedesinden, atasından, anasından, babasından bu şiddet kültürünü alıyordu. Trenlerin camlarını taş atan, sokak lambalarının fincanlarını kıran, şampiyonluğu kaybedince öfkeyle, kazanınca bu kez sevinçten ortalığı yıkıp geçen insan davranışlarında o şiddet kültürünün bir etkisi yok muydu? Kan davası Orta Asya kökenliydi ama İslam kurallarıyla da pekişmiş ve bugünlere gelmemiş miydi? Erzincanlı Müslim Hoca, 52 günlük oğlu Mirzap'ı diri diri keserek Allah'a kurban ediyordu. Müslim Hoca 1962 yılında bir iftiraya uğramıştı ve kurtulunca ilk doğacak oğlunu Allah'a kurban adamıştı. Müslim Hoca ilhamını acaba hangi kültürden almaktaydı? Peki bu söylenenleri Allah mı emretmiş? Bunlar Kur'an'ın hükmü mü? İnsanlar kendi sadistliklerini, bencilliklerini din hükmü haline getirmişlerse bunda dinin suçu ne? Kur'an ortada. Okunur, yanlış uygulamalar onun ışığı altında düzeltilir. Ama yazarımız Kur'an üzerindeki yanlış yorumları veya fıkıhtaki Kur'an ruhuna ters bazı hükümleri değil, bizzat Kur'an'ın kendisini hedef almakta ve yanlış yorumları Kur'an hükmü gibi göstererek Kur'an'a saldırmaktadır. 61. 68. sayfalarında Mısır'ı fetheden Hazreti Ömer'in İskenderiye kütüphanesini yaktırmış olduğu söylentisini kanıtlanmış bir gerçek gibi gösteriyor. Bu söylentinin bir yalan olduğu zaten ispat edildiği için bu konu üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü doğru olduğu varsayılsa bile bu insanları ilme yönelten Kur'an'ın buyruğu değil, netice itibariyle bir insan olan Hazreti Ömer'in uygulamasıdır. Hazreti Ömer de insandır, yanılabilir. Vahiy dışında hiç kimse yanılmaz değildir. 14. Müellefe-i Kuluba verilenler rüşvet değil, ikramdır. Kitabının 71. sayfasında Turan Dursun, Hazreti Muhammed'in müşrik liderlerinin gönlünü İslam'a ısındırmak için ganimet malından onlara öteki sahabilerden daha fazla pay vermesini rüşvet sayıyor. Zekatla ilgili müellefe-i kulüp meselesini ganimetin dağıtımıyla karıştırıyor. Önce onun birkaç cümlesini aktaralım. Malik İbn Avf, Muhammed'e karşı savaşanların başkumandanıydı. 630 yılında Huneyn bir başka adıyla Hevazin Savaşı'nda Müslümanlara yenilmişti. Mekke ile Taif arasında Huneyn Vadisi'nde yapılan savaş, Arapların Hevazin ve Sakif kabileleriyle Müslümanlar arasında olmuştu. Malik İbn Avf, Huneyn'i terk ederek Taif'e gitmişti. Kendisi İslam düşmanıydı ama öneriyi ilgi çekici buldu. Çünkü öneri peygamberden geliyordu. Eğer Müslüman olursa tüm malları ve tutsak ailesi kendisine geri verilecek, ceza görmeyecek, dahası 100 deve alacak, bir de kendisine yönetimde yetki verilecekti. Hemen kabul etti ve Müslüman oldu. Buhari, mütercimi Kamil Miras'a göre bu öneri şaheser bir semahat-i nebeviye, olağanüstü peygamberlik cömertliğiydi. Kaynak: Sahih Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sari Tercümesi C7S101. Ama temel tefsirlerden olan Taberi tefsirine göre ise bu düpedüz rüşvetti. Kaynak: Camiul Beyan fi Tefsiril Kur'an C10S113. Peygamber rüşvet verene de alana da Allah lanet etsin demişti. Kaynak: Ebu Davud Kitabul Akdiye C4 hadis 3580, İbn Mace Ahkam hadis 2313, Tirmizi Ahkam hadis 1337. Rüşveti veren İslam'ın peygamberiydi. Alansa yeni Müslüman olmuş ya da Müslüman olmak üzere olan Kureyş'in ileri gelenleri. Turan Dursun hemen her konuda olduğu gibi burada da olayı çarpıtmıştır. Güya peygamber Malik İbn Affa, Müslüman olduğu takdirde malının ve tutsak ailesinin kendisine verileceğini söylemiş, böylece adamın Müslüman olması için rüşvet teklif etmiştir. Hazreti Peygamber'in Malik'e haber salması konusunu temel kaynaklardan araştırdım. Hadis kitaplarının mağazi ve zekat bölümlerinde bulamadım. Yalnız İbn Hişam, siresinde İbn İshak'a dayanarak bu haberi nakletmiştir. Doğruluğu kuşkuludur. Haber doğru olsa bile bunun sebebi ona rüşvet teklif etme değildir. İbn İshak'ın anlatımına göre Arap kabilelerinin kumandanı olan Malik İbn Af, Huneyn'de savaşı kaybedince korktuğu için Taif varoşunda bulunan sarayında saklanıyordu. Peygamber de onun nerede bulunduğunu bilmiyordu. Malik'in kabilesinin adamları gelip Müslüman olduktan ve esir düşen çoluk çocuklarını kurtardıktan sonra peygamber onlara Malik'in nerede olduğunu sordu. Onlar da Taif'te saklandığını söylediler. Peygamber de korkmasına gerek olmadığını, gelip Müslüman olduğu takdirde kendisini ödüllendireceğini söyledi. Bunun üzerine Malik, Taiflilerin kendisine engel olmalarını önlemek için geceliğin gizlice atına binip peygamberin yanına geldi, Müslüman oldu. Kavminin başına da vali tayin edildi. Çünkü kendisi gayet zeki, becerikli bir kumandandı. Nitekim Müslüman olduktan sonra İslam'a büyük hizmetler etmiştir. Sire 4 Taksim 133-134. Fakat Buhari ve Müslim gibi temel kaynaklarda peygamberin Malik'e haber saldığından söz edilmez. Bu kaynaklara göre Müslüman olan kavmini, ailelerinin ve mallarının geri verildiğini duyan Malik de Müslüman olup peygambere gelmiş ve peygamber kendisine bol ganimet malı vermiştir. Şimdi olayın aslını kaynaklardan izleyelim. Allah'ın elçisi Taif kuşatmasını kaldırıp bölgeden ayrılmaya karar verdi. Dönüşte Hevazin'den alınan esirleri ve ganimetleri ashabına dağıtmak için Cirane'de durdu. Mekke'nin yeni Müslüman olmuş eşrafına, kabile liderlerine ganimetten fazla pay verdi. Mesela Ebu Sufyan'a ve oğlu Muaviye'ye 100'er deve, başka birkaç kişiye de 100'er deve, kimine 50 deve, kimine bir koyun, kimine bir gümüş verdi. Geri kalanın 1/5'ini Beytül Mali'ye ayırdıktan sonra diğerini insanlara dağıttı. Esirleri de paylaştırdı. Olaydan 20 gün kadar sonra Hevazin, elçi gönderip Müslüman olduklarını, kendilerinden alınmış olan malların ve esirlerin geri verilmesini istediler. Allah'ın elçisi malları ve esirleri dağıttığını söyledikten sonra gelen heyete sordu. Oğullarınızı ve kadınlarınızı mallarınızdan çok seversiniz değil mi? Evet dediler. Öyleyse öğle namazından sonra gelip cemaatin içinde kendisinden bunları istemelerini tembih etti. Onlar da öyle yaptılar. Allah'ın elçisi herkesin içinde kendisine ve Abdülmuttalip oğullarına ait eserleri geri verdi. Allah'ın elçisinin esirleri geri verdiğini görünce muhacirler, Ensar ve Süleym oğulları da öyle yaptılar. Fakat bazı kabile liderleri buna yanaşmak istemediler. Allah'ın elçisi, kim bana esirleri bırakırsa bundan sonra alacağım esirlerden ona bıraktığı her insan yerine 6 hisse vereceğim dedi. Bunun üzerine onlar da bıraktılar. Dipnot, İbn Hişam'ın siretinden özetlenmiştir. 4 Taksim 65-148. Keza bakınız İbn Kesir, Tefsir 2 Taksim 344-346. Hevazin kumandanı olup Taif'e sığınmış bulunan Malik İbn Af'da Allah'ın elçisinin gönderdiği haber üzerine gizlice Taif'ten çıkıp Cirane'ye gelmiş, Müslüman olmuş ve Allah'ın elçisi tarafından kendisine 100 deve verilip kavminin başına vali yapılmıştır. Görülüyor ki Hazreti Peygamber Malik'in Müslüman olması için bir öneri yapmamış, bir rüşvet sunmamıştır. Çünkü Müslümanlık iman işidir. Ne rüşvetle ne de zorla olur. Kişi çıkar karşılığında inandığını söylemiş olsa da Kur'an'a göre mümin sayılmaz. Ancak görünürde Müslüman kabul edilir. Gönülden değil, fakat dilden Müslüman olduklarını söyleyen bedeviler hakkında Kur'an şöyle diyor. Göçebe Araplar inandık dediler. De ki, siz inanmadınız fakat İslam olduk deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Hücurat 14. Eğer İbn İshak'ın anlatımı doğruysa, peygamberi öldürülme korkusu içinde bulunan Malik'e güvence vermiş, Müslüman olmasını sağlamıştır. Güçlünün zayıfa verdiği güvence, yaptığı iyilik rüşvet değil, ikramdır. Sonra Turan Dursun, Taberi'de geçen rüşvet kelimesinin Malik olayıyla ilgili olduğunu ileri sürüyor ve Malik'e verilen fazla ganimetin Taberi'ye göre düpedüz rüşvet olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Gerçekten Taberi, Malik olayı hakkında asla böyle bir şey söylememiştir. Ayrıca bu rüşvet sözü Taberi'nin sözü de değildir. Taberi, zekat malının dağıtılacağı 8 çeşit insan kesimini anlatırken, bunlardan biri olan müellefe-i kulüp üzerindeki görüşleri veriliyor. Bu görüşlerden kimine göre müellefe-i kulüp meselesi Mekke'nin fethinden sonra da sürmektedir. Kimine göre de Mekke'nin fethiyle artık müellefe-i kulüp, yani gönlü İslam'a ısındırılması gerekli olan kimse kalmamış, bu iş bitmiştir. Bu görüşte olanlardan biri de Amir'dir. Demiş ki, gönülleri İslam'a ısındırılanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaydı. Ebu Bekir, Allah rahmet eylesin, başa geçirilince artık rişa, yani ısındırma işi bitti. Burada kullanılan rişa, gerçi rüşvet anlamına gelirse de burada bu anlamda değildir. Yapılan iyilikle kalp kazanma anlamındadır. Esasen zekat ayetinde geçen bu müellefe-i kulüp meselesinin peygamberin ganimet verdiği kimselerle karıştırılması hatadır. Bu anlayış ayetin hükmünü şahıslara bağlamaktan doğmuştur. Evvela bu ayet ganimet hakkında değil zekat hakkındadır. Huneyn savaşından çok sonra Tebük seferi sırasında inmiştir. O halde bunun peygamberin fazla ganimet malı dağıttığı kişilerle ilgisi yoktur. Kur'an mutlak olarak gönlü İslam'a ısındırılması gereken kişilere zekattan bir fon ayırmıştır. Yalnız peygamberin devrinde değil, her zaman ve her yerde gönlünün İslam'a ısındırılmasında yarar bulunan kişiler bulunur. İşte bunları kazanmak için zekattan pay verilir. Ama bunun her zaman belli şahıslara verilmesi gerekmez. Bir yıl falan yerdeki falan kişilere, öbür yıl başka yerdeki kişilere verilebilir. Bu tıpkı çeşitli vesilelerle konulmakta olan ödüller gibidir. Şu var ki bu Allah'ın koyduğu bir ödüldür. Bu ödül İslam'a ve Müslümanlara faydalı olan gayrimüslim kişilere verilir. Hazreti Ömer'in yukarıda müellefe-i kulüp olarak gösterilen kişilere zekat vermemesi gayet yerindedir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ın emriyle değil kendi içtihadiyle ganimet vermiştir. Eğer Allah'ın emriyle vermiş olsaydı ashab itiraz edemezdi. Halbuki Ensar'ın buna hayli gücendiği rivayetlerden anlaşılmaktadır. Demek ki bu tasarruf peygamberin kendi içtihadıydı. Ayette kastedilen müellefe-i kulübün onlarla ilgisi yoktur. Çünkü ayet ganimet değil zekat hakkındadır. Huneyn'deki ganimet taksiminden çok sonra inmiştir. Demek ki Huneyn'de fazla ganimet alanların bu ayeti kendi haklarında sanmaları ve buna dayanarak zekat almaya çalışmaları haksızlıktır. Hazreti Ömer bu haksızlığı kabul etmemiştir. Fakat kalpleri İslam'a ısındırılması gereken şahıslara her zaman bu zekat fonundan yardım edilmesi Allah'ın emridir. Allah'ın koyduğu bu ödülün devam ettirilmesi farzdır. İmam Fahrettin Razi de imamın, devlet başkanının İslam'a ve Müslümanlara yararlı gördüğü kimselerin kalbini ısındırmak için zekat verebileceğini söylüyor. Kalpleri kazanılacak kimselerin Müslüman olmaları şart değildir. Müslüman olanlara da olmayanlara da bu amaçla zekat verilebilir. Dipnot Mefatihul Gayb 16 Taksim 111. Zaferden sonra yenik düşmüş, ezik insanlara verilen mal bir ikramdır. Buna nasıl rüşvet denilir? Rüşvet güçlü, iktidarda bulunan bir kimseye iş yaptırabilmek için sağlanan çıkar, verilen para veya maldır. İslam'da bu sonuçta başkalarının hakkına tecavüz olduğu için haramdır. Çünkü rüşvete alınan kimse artık rüşvetsiz iş yapmaz olur. Rüşvet aldığı kimselere haksız çıkarlar sağlar, haklının iş hakkını haksızlara verir. Toplumun dirliği, düzenliği bozulur. Dediğimiz gibi rüşvet iş yapma mevkiinde olanlara verilen çıkardır. Peygamberimizin ganimet malıyla ikramda bulunduğu kimseler iktidarda değillerdi. Yenik düşmüş ezgin liderlerdi. Peygamber isteseydi bunları öldürtebilirdi. Fakat o böyle yapmadı. Ömürleri boyunca kendisine kötülük yapmış bu insanları hükmü altına aldıktan sonra horlamadı. Onurlarını okşadı, ganimetten fazla pay vererek onlara İslam'ı sevdirmek istedi. Çünkü insan ihsanın kuludur. İyilik gördüğüne karşı eğilim duyar. Bu liderler de peygamberin cömertliğini, kötülüğe karşı olağanüstü iyilik yaptığını görünce önceleri sadece yüzeysel Müslüman görünürken sonraları gönülden Müslüman olmuş, hatta bazıları ileride İslam'a büyük hizmet etmişlerdir. Fakat dediğimiz gibi zekat ayetinde sayılan müellefe-i kulübün bu kimselerle ilgisi yoktur. Bu dağıtımı peygamberin takdirine bırakılmış olan ganimet malıyla ilgili bir tasarruftu. Ve sadece peygamberin kendi zamanına özgü bir olaydı. Ama zekatta belirtilen müellefe-i kulüp fonu ta kıyamete kadar uygulanır bir hükümdür. Bu İslam'ın davet yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Aslında kötülüğe iyilikle karşılık vermek Kur'an'ın emridir. Peygamber kendisinin canına kastedenlere bol ikramda bulunarak Kur'an'ın şu emrini yerine getirmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şeyle sav. O zaman senin düşmanın sıcak bir dostun oluverir. Fusulet 34.